Ayrım 9. Denemeler 1. Sayfa 149. Haberin var mı Taş Duvar? Murat Hanoğlu, Eylül 2008. Haberin var mı Taş Duvar? Demir kapı, kör pencere. Yastığım, ranzam, zincirim. Uğruna ölümlere gidip geldiğim. Zulamdaki mahzun resim. Haberin var mı? Bir devir daha kapandı yazdı gazeteler. Bayrampaşa hapishanesi kapatıldı. İstanbul'un ortasında bir mahpus damı der eskiler. Hapishane diyelim. Şehrin tam göbeğinde. Şimdi tamamen tahliye edildi ve ziyarete açıldı. Büyük şovlarla tabii ki. Kimler geldi geçti dediler Bayrampaşa'dan. Çeteler, mafya tetikçileri, elebaşları, ha bir de teröristler der onlar. Biz onların jargonuna değil, kendi literatürümüze göre konuşalım. Devrimciler yani. Adı cinayetler, isyanlarla anılan derler. Onlar biz ise ödenen bedeller, yazılan kahramanlık destanları diyelim. Ve elbet haberi vardır bütün bunlardan o taş duvarın. İnsanlar onuru için acından ölmüştür o mahpus damında ve duvar duvarlığından utanmıştır da insan insanlığından utanmamıştır. İnsan eti yakılırken o duvarların içinde. Ne günler görmüştür o görüş kabinleri. Düğünlere hasretin dindiği anlara, dökülen gözyaşlarına, çalınan davullara, alınlara kuşanılan kızıl bantlara, cıvıl cıvıl bayram yerlerine, sıkılı yumruk söylenen marşlara ve tam bağrını delip geçen özgürlük eylemlerine. Ki o duvarlar bile ağzına kilit vurmuştur devrimciler delip geçerken bağrını. Çünkü dedik ya, duvar duvarlığından utanmıştır. Bir devir daha kapandı dediler. Ne çok severler bu lafı. Biz bu lafı hiç sevmeyiz oysa. Çünkü devir kapanmamıştır daha. Kapanacak olan bir devir varsa o da zulmün devridir. Zulüm var oldukça halkların kurtuluş kavgası da var olacaktır. Ki o kavga her zaman başka mekanlarda sürecektir. İnsan insanlığını yitirmediği sürece. Bayram Paşa, seni tarihe gömmek istiyorum ama biz seni tarihe gömmeyiz. Çünkü senin adını anarken yürekleri kabaracak insanların. Sen bir metres gibi öyle başın dik duracaksın. Çünkü sen adın anıldığında bir taş duvardan öte direnişlerinle anıldın. Senin adın tıpkı metres gibi onurla anılır. Mekanlar önemli değildir ki. Mekanların içinde yazılan tarih onurla yazıldıysa öyle anılır yıllar boyu. Bunu yaratan devrimcilerdir. Bunun diyetini ödeyenlerdir. Mesela Antep gibi, Elmalı Köprüsü gibi Bayrampaşa'da geçilmemiştir. Değse değse kurşunlar ancak bedenimize işler. Asla umuda değil derler bu tarihi yazanlar. Öyledir ve onlar haklıdır bu bahiste. Şimdi duvarların yerle bir edilecek belki ama adın tarihe kalacak. Çünkü seni inşa edenler hayallerine kavuşamadı. Devrimciler insanlık onurunu yere düşürmedi. Neler gördün taş duvar? Yaz desek yazabilir misin? Hangi şen çocuk kahkahaları çarptı duvarlarına? Nerelerin türküleri deldi geçti bağrını? Kaç göz düştü ufuklarından bir tutam gökyüzü görmek için? Hangi derdin avazı yaladı geçti yüzünü? Yaz desek yazabilir misin? Yazamazsın ama tarih yazdı bunları bir bir. Ah Bayrampaşa, biz vardık, geldik ve gittik. Senin davan tarihe kalsın. O bahşedilmez kazanılır. Kemal Demir, Eylül 2008. Tarihin derinliklerinden süzülüp gelen bilgeliktir o. Bir günde hiç kimseye bahşedilmeyen, ancak ve ancak kazanılabilecek bir bilgelik. En önde olmaktır. Hiç tereddütsüz en önde olmak. Öyle süpermence yeteneklere sahip olmadan, eksiğiyle, gediğiyle, zaaflarının olduğunu kendine ve herkese itiraf ederek hem de. Bedeli hep ilk göğüslemektir. Sana gönül vermişlerin kılına zarar gelmesin diye. Onların yerine değil, çünkü bunu hiçbiri kabul etmeyecektir. Hep onlardan önce ama. Adanmışlıktır o, vatan ve halka. Onların kurtuluşu yoluna, yani devrime adanmış bir yaşamdır. Başkaca bir yaşamı bir daha hiçbir şekilde alternatif olarak görmemektir. Düzenin sana sunacağı hiçbir şeyin kalmamasıdır. Yürümektir, düşmeden daima ileriye bakarak, belki sıkıntıya girerek ama hiç yalpalamadan yürümesini bilmek. Yürürken geleceği görmektir. Yarını değil, aylar sonrasını, hatta yıllar sonrasını görebilmektir. O gözlere oraları görecek beyne sahip olmaktır. Herkesin gördüğünü değil, kendinden başka kimsenin göremeyeceği şeyleri görebilme vasfına sahip olmaktır. Bedel ödemede de, emekte de, hayatın ve kavganın her anında ve her alanında ilk olmaktır. İlk olmak önemlidir. İlk olmanın mütevaziliği daha da önemli. Herkesin harcı değildir o sebepten. Bunu hep başarabilmektir yaşamında. Cüretli olmaktır. Alınacak karardan yapılacak eyleme, taktik belirlemeden politika değişimine kadar her şeyde ve her yerde kendine güvenerek adım atmaktır. Cüreti yaşamanın doğal seyrine uyarlamaktır. Kişiliğinin bir parçası yapmaktır. İradi olmaktır. Yine her yerde ve her şeyde hiçbir zaman kendiciliğinden, tuzağına düşmeden fabrikaların fabrikasına, yani beyne ve bilince danışarak, bir değil bin kez düşünerek karar almak ve mutlaka uygulamaktır. İradilik, hiçbir zaman ikircikli davranmamak, doğru bildiğini doğru zamanda, doğru mekanda ve doğru biçimde eyleme dökmektir. İşte bunu yapmaktır ve yaşamının her anında. Disiplinli olmaktır o. Hem de bir salise bile geçmeden disiplini karakterin temel özelliği haline getirmeyi başarabilmektir. Ölmesini bilmektir kılın depremeden, kavganın zorlu dönemeçlerinde herkesten önce atılmaktır kurşunun, bombanın, ölüm meleğinin önüne. Gerektiğinde ölümü çağırmaktır açlığın koynunda. Fedakarlığın en üst boyutudur. Bunun tarifi yapılamaz zaten. Herkesten daha çok yoksun olmaktır her şeyden. Yalnız kalmaktır örneğin. Aylar, yıllar boyu düşmanın tecrüsünde bir yoldaş sıcaklığını yaşayamadan, bir dost yüzü görmeden yaşamaktır. Bu koşullarda bile inancının çoğalması, zafere olan güvenin artmasıdır. Sevmektir, sevginin en hesapsızını, en güzelini, en insani olanını taşımaktır kalbinde. Yoldaşının ayağına taş değse, ondan daha çok acı çekmektir yani. Tanımaktır yoldaşlarını, eksikliklerini, fazlalarını, zaaflarını, yeteneklerini, eksilerini, artılarını onlardan daha iyi bilmektir. Bilmektir, hayatın ve kavganın sana sorduğu her soruyu doğru cevaplayacak kadar bilgiye sahip olmaktır. Bilginin elbet sınırı yoktur ama yine de herkesten çok bilmektir. Bilgiyi doğru biçimde kullanmaktır elbette, bir de önemli olan, tersi yakışmaz ona. İdeolojide ve politikada netlik, tahlilde isabettir. Bir kez bile yanılmamak, önüne hep güvenle bakmaktır. Karşısına çıkmış ihanete karşı, ben bu hareketi gerektiğinde bin parçaya ayırır, küllerinden yeniden yaratırım deme gücünü, cüretini ve kararlılığını göstermektir. Sırtından hançerlendiğinde bile tuğlaları bir bir örerek yarattığı hareketin dağılmayacağına sonuna kadar inanmak ve bunu başarmaktır kısa bir süre içinde. Karanlığın hakim olduğu süreçlerde ışık olabilmektir yarına. Herkesin yılgınlık denizinde yüzdüğü, uçak uçak, gemi gemi mülteci olduğu günlerde direnişi örgütlemek, tutsaklığın teslimiyet olmadığını, aksine dört duvar arasının mücadelenin bir arenası, cephenin bir parçası olduğunu kavratmaktır. Suskunluğun, kavga kaçkınlığının geçer akça olduğu zamanlarda en çok konuşan olmak, suskun ağızları konuşar yapmak için kavgaya en önde atılmaktır. Yargılamaktır. Mahkeme kürsülerinde yargılanan değil, tersine kendini yargılamaya kalkanları büyük bir cüretle yargılamaktır. O kürsüleri tarihin zalimleri mahkum ettiği devrim kürsüleri haline getirmek, orada ezilen halkların öfkesini, kinini ve umutlarını haykırmaktır. Hayatın içinde yüzlerce düşünceyi, davranış biçimini sabır ve kararlılıkla geliştirip tarih yazacak güce sahip bir devrimci yaratmaktır. Ayrım çizgilerin hep net ve kalın olmasıdır. Hiçbir konuda muğlaklığın olmamasıdır bilinçte ve yürekte. Devrimci çizgiyi belirsizleştiren her düşüncenin, her pratiğin düşmanı olmaktır. Güçlü irade, şaşmaz öngörü ve isabetli politik kararlar. Bunlarla var olmaktır düşmanın karşısında. Bir an bile bunlardan ayrılmadan, bir an bile bunlarsız kalmadan. Tarihsel kopuşların tarihi bir görev haline geldiği anlarda o kopuş cüretini gösterebilmektir. Büyük bedelleri ve büyük riskleri göze alabilmek, iktidar perspektifini ve iddiasını her şart altında koruyabilmektir. Her dönem yol açıcı olmak, devrim hedefini kendi kişiliğinde somutlamaktır. Statükolara hapsolmamak, tersine onları yıkmak, parçalamaktır. Sayısız sınavdan alnının akıyla çıkmaktır. Gelenek yaratmaktır. O gelenekleri taşıyacak, yeni geleneklerle yarını kuracak kadrolar yetiştirmektir. Öğretirken öğrenen, öğretmenlikle öğrencilik kişiliğinde somutlayan olmaktır. Taşıdığı cüretin mütevazılığına helal getirmediği biri olabilmektir. Yiğit olmaktır. Dimdik durmaktır zalimin karşısında. Esir olduğunda bile yenilmemek, teslim olmamaktır. Düşmanı sevindirmemek, dostların yüreklerindeki umudu hep büyütmektir. Halkına sonuna kadar güvenmek, bu güveni herkese yayabilmektir. Vatanına hasret yaşamaktır yıllar boyu. Hasretin en büyüğünü yaşamaktır yüreğinde, bilincinde, vücudunun her hücresinde. Sessizliğinde bile en güçlü sesle haykırmak, durduğunda bile düşmanı en güçlü darbeyi vurmak, öldüğünde bile zalime korku salmaktır. Bütün bunları tek kelimeyle anlatmak mümkün. Bütün bunların, hatta daha nelerin sığacağı o kelimede bu ülkenin geleceği var. O kelimede yarınımız, yarına dair umutlarımız var. O kelimede aç çocukların olmadığı özgür ve bağımsız bir vatan var. Onunla var olduk, onunla büyüdük, onunla yaşadık, onun gösterdiği yolda yürümeye ve büyümeye devam edeceğiz. Buraya kadar yazdıklarımızı silip yerine tek kelime yazmak yeter işte. Önder. Seninle yürümek. Deniz Korcan, Eylül 2008. Seninle yürüdük tarihin dikenli yollarında. Ne dünya gül bahçesiydi, ne de bize vaat edilen bir cennet vardı. O cenneti kendi ellerimizle yaratacaktık ki bilim böyle derdi. Seninle yürüdük adı Kızıldere olan o köyden eller üstünde çıktığımızdan beri. Ki alnımıza yazılan bir yazgı değildi bu. Bunu biz kendi ellerimizle yazdık tarihin alnına. Bir gün canımıza kastederse zulüm kendi ellerimizle paylaşacaktık gömleğimizi ve kurşunlara açacaktık bağrımızı. Ne zaman eller havada değil, eller üstünde çıktıysak o zaman ölümsüz dendi adımıza ve biz 18'inde de 40'ında da kuşatılmış siperlerimizden öyle çıktık zulmün karşısına. Bir kere bile teslim olmadık. Seninle yürümek buzdağlarını kırmaktı. Sen bir buz kırandın. Yolumuza çıkan engelleri senin rehberliğinde aşıp geçtik. Devrimin yolları değil, bir tek yolu vardı. Senin gösterdiğin yol. Marksizmin, Leninizmin yolu. Kızılderenin yolu. O yoldan hiç sapmadık çünkü senden hiç ayrılmadık. Yolumuzdan dönmedik. Sen hep vardın. Her anımızda, her saniyemizde vardın. Nerede düştüysek tutup kaldıran da sendin. Bizimle birlikte vuruşan da. İşçi direnişlerinde, gecekondu yıkımlarında, üniversitelerde, okul kapılarında, yurt önlerinde, grevlerde, boykotlarda, barikatlarda hep sen vardın. Tırnak tırnağa, düşe kalka nasıl dövüşülür senden öğrendik. Sırtına ihanetin kara saplı hançeri saplandığında da yolundan bir kere olsun dönmedin. Hainlerden, yılanlardan, çıyanlardan aman dilemedin. Doğru tekti ve bunu savundun. İhanetlerden, kuşatmalardan geçtin başın dik. İhaneti yendin ve nasıl yeneceğimizi de öğrettin. Şimdi eller üstünde gidiyorsun. Nasıl bir dere yatağını bulmak için hasretle akarsa, tıpkı yatağını bulan bir nehir gibi kavuştun halk denilen o büyük deryaya. Vatan topraklarındasın. Ne kadar özlemişsindir kim bilir suyunu, havasını ve ille de insanını. Bu gece konuğumuz olabildin. Sabahlara kadar umutlu şarkılar söyledik başucunda. Duydun mu bizi? Ateş başında bekledi gençlerimiz, kadınlarımız ve hatta çocuklarımız. Sen bize kavuştun, biz de sana. Ölsem de gam yemem gayrının resmi bu mudur yoksa üstad? Her zaman güvendin ve her zaman sevdin bu halkı. Hiç vazgeçmedin. Hiç yalnız kovmadın. En yüce derdir ya emek, işte şimdi on binler emeğin hakkını vermek için, o güzel yüzünü bir kez olsun görebilmek ve sana bir söz vermek için sıraya giriyorlar. Yoldaşların, dostların, sevdiklerin, seni sevenler, saygıda kusur etmeyenler. Ey tarihin yorulmaz ustası, sanki bir düğün günündesin, dimdik duruyor, yoldaşların seni karşılarken. Ki sen böyle istedin, sözünü tutuyorlar. Seninle yürümek bir aşk haliydi kuşkusuz. Kızıldere'den bu yana yüreğimizi soğutmadan aynı aşkla düştük hep toprağa. Elimizi hiç titretmedik adalet dağıtırken. Bir kere olsun sapmadık bilimin ve tarihin yasalarının emrettiğinden. Şimdi eller üstündesin büyük usta, tarih seni yazıyor, ölmedi diye. Seninle yürümek aslında Ferhat'ın dağları deldiği yerde başlar. Seninle yürümek Ferhat olmaktır kuşkusuz. Bir aşk hali yani. Dağları delmektir. Sen bir Ferhat oldun bu macerada ve şimdi seni omuzlayan binler, saraylarda altın taslarda su içilirken bir damla suya hasret kalan binlerdi. Tarihin her vaktinde yazgılarına boyun eğmeyen baldırı çıplaklardı. Halkımız vardı seninle yürüyen şimdi, halkımız. Kimler vardı bir bilsen? Korkak halkımız, cahil halkımız, cesur halkımız, kahraman halkımız oradaydı. O büyük macerada korkudan bir kayanın arkasına saklanıp kalan kara yılan da onlardı. Elmalı Köprüsü'nde Fransız Antep'e sokmayan da onlardı. Böyle başlardı maceraları. Ve Tokatlılar, Sivaslılar, Maraşlılar. Ayağı terlikli, başı yazmalı, kucağı çocuklu kadınlar vardı. Sanki cepheye mermi götüren Nene Hatun, elde silah dövüşen Kara Fadma, Bedrettin'in hakikat bacılarıydı onlar. Bizim kadınlarımız yani. Kara sabana koşulan ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen kadınların omuzlarında gidiyordun ebedi yolculuğuna. Seni seviyorlardı. Çünkü oğulları, kardeşleri, ağabeyleriydin. Nice oğullar vermişlerdi kavgaya. Nice oğullarını ve de kızlarını kendi elleriyle koymuşlardı kara toprağın bağrına. Sen onlara kurtuluşu gösterdin. Zincirleri nasıl kıracaklarını, düzenin onlara çizdiği kaderi nasıl bozacaklarını gösterdin. Evlatlarına sadece ana değil, yoldaş da olmayı öğrettin. Ancak o zaman dinerdi acıları dövüştükçe. Senin resmini taşıyordu küçücük eller ve kırış kırış, çizgi çizgi eller. Saz çalan eller tutuyordu resmini. Çapa tutan ellerdi. İşçiler, memurlar, işsizler, karamsarlar, yorgunlar, yılgınlar, hatta devrimin yükünü omuzlamaktan yorulanlar. Ancak yüreğinde bir parça olsun, bir şey taşıyorsa seni görmeye, helalleşmeye gelmişlerdi. Hepsinin yüreğine umut ekendin çünkü. Hepsinin derdine çare arayan. Adına hak denilen kocaman derya peşinden gidiyordu yol boyunca. Haklı olduklarını öğrettin önce ve kazanacaklarını da. Kurtuluşun yolunu gösterdin. Ya düzenin kokuşmuş karanlığı ya da devrimin pırıl pırıl aydınlık güneşi, iki yol vardı. Bir üçüncü yol yoktu. Böylesine kesindi devrimin çizgileri. Bu yolda kesintisiz yürünecekti. Elbette düşüp tökezlemek de vardı bu yolda. Tekrar nasıl ayağa kalkacağını öğrettin. Düşe kalka, vura öle dövüşülecekti. Haklıyız, kazanacağız. 12 Eylül mahkeme salonlarından dışarıya taşan sesti. O duvarları delip geçen ses, halkının boynuna prangalar vurulmuşken, işkenceler altında inlerken, onları bir an olsun yalnız bırakmadın. Zindanlarda 75 gün erittin de bedenini, insanlık onurunu yere düşürmedin. Tarih seni sevdi büyük usta ve senin usta ellerine bıraktı ak sayfalarını. Şimdi seni omuzlarına taşıyan binler bir kere dokunabilmek için sana neler vermezlerdi. Bir kere elini sıkabilmek için, minnet duygularını dile getirebilmek için. Umutsuz yüreklerinin umuduydun, karanlık günlerinin güneşi. İyi ki vardın ve hep var olacaksın. Umutsuzluğa ve karamsarlığa izin vermemiştin son nefesinde bile. Son talimat ve bu yerine getirilecek en zor talimattı. Küçük çocuklar gelip tabutunu seviyorlardı çünkü sen onlara bir dünya verdin. Bir günü değil, bütün bir ömrünü armağan ettin gelecek güzel günler uğruna. O küçücük eller, o ayakkabı boyayan, o mendil satan küçük eller şimdi senin tabutunu okşuyor, yanında yürüyor minik adımlarıyla. Geleceğine sahip çıkar gibi. Rahat uyu, vedalaşmaya sığmayan zamanlarda çok çaldı kapımızı ölüm. Ancak vedalaşmalara zaman da bulduk ölümün koynunda. 84'ün o kavurucu sıcağında, ölüm orucunda vedalaşırken birbirinize söylediğiniz sözdü belki. Sana ölmek düştü, bize ise yaşamak. Şimdi bu yolları sensiz adımlamak düştü bize. Sensiz yürüyeceğiz ki biz yürüdükçe ancak rahat uyuyabilirsin. Sensiz yürüyeceğiz ama seninle, tıpkı şimdi olduğu gibi. Senin gözlerinle bakacağız hayata. ve o büyük gün geldiğinde ebedi yatağında huzurla gülümseyeceksin. Bize biliyoruz. O günü mutlaka göreceğiz. Mutlaka. Kaçıncı ölmemiz bu? Ümit Zafer, Mart 2008. Ölüm bu. Fıkara ölümü. Geldim, geliyorum demez. Ya bir kuşluk vakti, ya akşamüstü. Ya da seher. Mahmurlukta. Bakarsın olmuş olacak. Ahmet Arif. Kaçıncı patlayışı bu atölyenin? Artık anımsamıyorum bile. Siz saydınız mı? Rakamlarla yapılan hesabı uzun zaman önce bıraktım ben. Artık hesap başkadır. Çünkü sayısı tutulmayacak kadar çok parçalandık biz bu kara bahtın ortasında. Kapitalizmin o vahşi çark arasında ilk kalışımız değil bu. Belki son da olmayacak. Üç vakte kadar bir atölye patlar bir yerde. Biz ölürüz yine. Ki sona ermeden kapitalizm adına iş kazası denilen, ihmal denilen, denetimsizlik denilen bu kapitalist gerçeklik de bitmeyecektir. Kaza da ölüm gibidir fukara için. Geliyorum demez, gelir. Ortalığı inletecek kadar, yıllarca sürecek kadar bas bas bağıra bağıra gelsene yazar. Öyle gelmedi mi madenlerde? Öyle gelmedi mi tersanelerde? Öyle gelmedi mi geldiği her yerde? Bıraksın artık ucuz sakız yalanlarını. Onların dilindeki kaza yaşattıkları katliamın adıdır. Ve hepsi de önceden planlanıp tasarlanarak işlenen cinayetlerdir. Ve katil malumdur, alenidir, açıktır, çıplaktır. İpuçları, deliller ve cinayet sebebi ortadadır. Giysileri markalı, pabuçları cilalı, arabaları yaldızlıdır. Havalarından ve forslarından yanlarına varılamaz, fakat yine de saklanamazlar. Gözlerine bakın, timsah gözyaşları vardır. Ellerine bakın, asla nasır yoktur. Çünkü bütün nasırları vicdanlarında istiflenmişlerdir. Ve alınlarına bakın, tek damla alın teri görülmez. Ki alın teri sadece insana aittir. Üreten insana, yaratan insana. Ter ile kan hısımdır, kirvedir, kardeşten ötedir bizim için. Hayatın ölümle kardeşliğince. Fukara çaresizliğinde ölüm hamd ise kurtuluş gibi gelir kimi zaman. Fukara tesellisi cümlelerde bu böyledir. Yine de taştan ağırdır geride kalan için. Facianın ucu belirsiz ikinci perdesi. Hayatı kaybetmişliğin yayılan yarasıdır. Çalışkan ellerdir, çalıştıkça sarar yarayı. Ve terdir alın teri damlası, tuz basıp dindirsin diye. Hazır yemeğe alışmış havai haramilerdir onlar. Katillerin cinayet yerine dönmesi gibi hepsi gelir boğazlandığımız yere. Fonda kalır bizden dökülen kanlar, önde bunlar. Ve dudaklarından dökülen yalanlar ki insanlığa hakaret bir riyakarlık büyür suratlarında. Ah şimdi ölürüz bir kez daha ama siz yaşıyorsunuz hala. O halde yeniden bakın o yıkılmış atölye görüntüsüne. Ne kadar çok benziyor değil mi? Kırılmış hayallerimizin üstüne devam eden hayatın resmine. Kaçıncı ölmemiz bu tersanede? Sayıları söylemeyin şimdi. Çünkü sayı değildi onlar. Hepsi birer candı, ömürdü, insandı. Hayatları, hasretleri, hayalleri vardı. Sonra halat kopar, ölürüz biz. Sonra elektrik çarpar, ölürüz biz nokta. Sonra iskele düşer, ölürüz biz. Hem de öyle ölürüz ki sanki hiç yaşamamışız gibi. Sahi kaçıncı ölmemiz bu ve daha kaç kez öleceğiz? Bu sorular borsayı tedirgin etmiyor nasıl olsa. Belki de bu yüzden Azrail bize çok bonkör. Sonra aman canım diyor Bay Harami. Ölmüşlerse ne yapayım yani? Sürüsüne bereket işsiz kaynıyor memleket. Ama bir mikrofon görür görmez hemen çarpılıyor kurdukları cümleler. Ölenlere Tanrı'dan rahmet, acılı ailelere de sabır diliyoruz. Böylece yalandan taziyerini eda edip zevk-i sefaya devam ediyorlar ki rahmeti hep bu dünyada görmüştür onlar ve hiç acı görmemişlerdir. Bizim acılarımıza ise bakmazlar bile. Öyle ya, ateş düştüğü yeri yakar ve hayatımız yangın yeridir. Neyse ki ölüler üşümez. Ya siz? Ve bizden dökülen kan derya olunca yüzer o gemiler ki sömürüden mamul kazançlarını katlamak için cesetlerimizden basamak döşüyorlar kar merdivenlerine. Sonra ve daha sonra ve daima biz ölüyoruz. Onlar en çok kazananlar listesinde sıçrama yapsınlar diye. Öyle ki hiç bitmeyen bir ölüm halidir artık zaman. Kaçıncı çöküşü maden ocağının o kadar çok ki, o kadar çok kaldık ki biz bu toprağın altında. O haramzadelerin kar hırsı yüzünden deste deste gömüldük işte yine. Aynı nedenler aynı sonuçları doğurur ya hep. Öyledir bizim vaziyetimiz. Köhne ocaklarda gri yüzü patlar, biz ölürüz. Bakımsız galilerde gaz sıkışır, biz ölürüz. Maden çöker ve ocağımız söner. Tonlarca toprağın altında öyle çaresiz kalırsınız. Hemen ölmez insan. Vücudunuz kıpırdayamaz ama ruhunuz çırpınır. Solarken içinizdeki hayat, dışarıdaki hayatı düşünecek vaktiniz olur. Güzel çocuklarınız, sevgili eşiniz, vefakar ana babanız, kadir bilir dostlarınız. Ah, belki de bu saatler geçer böyle. Bilirsiniz ki madenci arkadaşlarınız sizi kurtarmak için çabalıyorlardır. Ama ne fayda? Ulaştıklarında çoktan öleceğinizi de bilirsiniz. Çünkü nice arkadaşınızın cesedine ulaşanlar arasında olmuşsunuzdur daha önce. Sanki bir şeyler söylemek ister gibi açıktı toprak dolu ağızları. Hatırlarsınız. Besbelli beni de böyle bulacaklar dersiniz içinizden. Toprağın kulağında bir şeyler söylerken ölen bir madenci bulacaklar yine. Sahi duyuyor musunuz ne söylediğini? Duyuyor musunuz? Peki bu kaçıncı ölmemiz? Hep yanı başımızda olunca geldim geliyorum demiyor elbette. Azrail'imiz fazla mesai yapıyor ki ölüm kol geziyor şu fukara hayatımızın ortasında. Ne yana gitsek, ne etsek, ne eylesek, hangi iş bulsak çıkıyor karşımıza. Ya kolumuzu kapıyor bir makina ya da bir çelik boru düşüyor üstümüze. Oysa emeğimizle yaşamak istemiştik sadece. Sonra atölyeler patlar, sonra ocaklar çöker ve cenazelerimizin yol geçen hanı olur tersaneler. Sahi kaçıncı ölmemizdir bu? Kaçıncı olduğunu değil ama nasıl sona ereceğin ilmini söyler bize o delikanlı manifesto. 160. yılında da dertlerimizin yegane ortağı ve dermanımızın rehberidir. Hem dertleşir bizimle hem de insanlığın istikametini aydınlatır ve der ki, işçi sefilleşiyor ve sefalet toplumdan ve zenginlikten daha hızlı gelişiyor. Böylece apaçık ortaya çıkıyor ki burjuvazi daha uzun süre toplumun egemen sınıfı olarak kalma ve kendi varoluş koşullarını topluma düzenleyici yasa olarak dayatma yetisinde değil. Burjuvazi egemenliğini sürdürme yetisinde değil. Çünkü kölesine köle olarak bile var olma güvencesi veremiyor. Burjuvazi her şeyden önce kendi mezar kazıcılarını üretiyor. Onun yıkılması da proletaryanın zaferi de aynı oranda kaçınılmaz. Kaynakça Marx, Engels, Komünist Manifesto, sayfa 61, Evrensel Basım, 2 Ahmet Arif, Hasretinden Prangalar Eski. Hayatın yazgısıdır bu. Ölümlerimiz üzerine yükselen sömürü saltanatının yıkılması muhakkaktır. Bize hayat hakkı tanımayan bu devran, bu çark, bu düzenin de sonu gelecektir. Bir gün ve mutlaka. İşte o günlerin şiirini bugünden yazmıştır şairimiz. Her mevsim daha genç, daha verimli. Sunar pırıl pırıl sebil. Ömrünün en güzel aşk hasadını, elimizin hünerinde yeryüzü. Dolu sofra, gülen anne, gülen çocuklar. Biri 10, biri 100'le akşama gebe, şafakla doğan iş gücü. 9. ayrımın sonu, sayfa 169.